Allah'ın adı da senden yardım edersin. Müşterimizin seyredersin. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bundan sonra biliyorsunuz bundan önceki derslerde kardeşlerim hep kulluk üzerinde durup kulluğun tanziminde takdim edildiği noktada kulların hayatlarına yön veren hal ve hareketler üzerinde durduk. Ve imanın üzerinde hassasiyetle birçok mevzularında durarak tevhid yüzüne girmeye başladık. İman biliyorsunuz kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik diye tarif ettik. Ama bu meyanda dikkat ederseniz Allah subhanahu ve teala Resuluna dahi falan falan falan münafık dediğini görmüyorsunuz. Kalpleri Allah subhanahu ve teala kimsenin tasarrufuna ne yapmamış? Açmamıştır. İçeridekini sadece Allah azze ve celle bilir. Düşünün, bedeviler iman ettik, biz Müslümanlardanız dediklerinde, tasdik ettik dediklerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunların o sözlerini kabul etmiş. Ama Allah subhanahu ve teala hemen indirmiş olduğu ayetlerde onların kalplerindeki şüpheyi ne yapmış? Deşifre etmiştir. Yani siz iman ettik demeyin. Ne deyin? İslam olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı? Oturmadı diyerek onların kalplerindekini dışına ne yapmış? Aksettirmiştir. Yani insan nerede, ne yaparsa yapsın, o insanın yapmış olduğu hal ve hareketleri bilen sadece kimdir? Allah'tır. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam siz görünüşe hükmedin, içeriği ne yapın? Allah'a bırakın demiş. Ama Rabbimiz Subhanahu ve Teala kimin iman ehli, kimin facir, kimin küfür, kimin müşrik, kimin kafir, kimin de münafık olduğunu anlayabilmemiz için öyle kaideler koymuş ki misalen münafıkları bahsederken falan falan dememiş. Onların giyinişleri çok güzeldir. Konuştuklarında sözlerini dinlersin. İyiliklerde nasipleri yoktur. Eşlerinin de eli cimridir. Onların da eli sıkıdır. Her hayra engel olurlar. Konuştuklarında yalan söylerler. Ahitleştiklerinde ahitlerinde durmazlar. Kavga ettiklerinde, nizalaştıklarında haddi hududu ne yaparlar? Hep aşarlar diyor. Bunlar nedir şimdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'nin münafıkın dörtte bildirmiş olduğu nedir? Münafığın vasıfları. Müşriklere geldiğimizde onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Allah'tan korkar gibi birilerinden korkarlar. Yalancıdırlar, korkaktırlar, kaypaktırlar, dünyayı severler, insanları aldatırlar. Bunlar nedir? Hep vasıfları gelir. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize anlatarak bu durumlara düşmememiz için her şekilde ne yapıyor? Uyarıyor. İşte biz de bunları
Selamünaleyküm.
Aleykümselam.
Mevcut
Nebahat Esselam'a
kitap var mı?
Yok. Allah Resulü'nden var. Rabbimiz Subhanahu ve Teala işte bizim cehalet batağında gezmeyip Rabbimizin dinini öğrenerek gözümüzün önüne bakmamızı ve dinini sağlam temellerden öğrenerek bozmamamız için birçok kaideler öğretmiştir. Misalen tevhid dediğimizde tevhidin sırf kelimesinin telaffuzunun bazı şartları vardır. Yani La ilahe illallah kelimesi, takvanın korunması, dinin korunması, nesillerin korunması, kendi neslinin korunması, hatta kendi dininin korunması üzerinde olan bu kelimenin birçok şartları vardır. Yani düşünün, bazı taifelerin La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diye yok soldan alıp sağa, sağdan alıp sola vererek günde defalarca virt çekmeleri onların hiç takvalarının artmadıklarını görürsünüz. Halbuki La ilahe illallah sözü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi mahşerde, mizanda en ağır olan şey değil midir? Bir insanın bütün günahı tartılacak diyor. O kadar ağır gelecek ki sonra bir kağıt diyor şöyle dalgalanarak gelecek, kefenin öbür yüzüne konacak diyor. O diyor orayı tamamen aşağı, öbürlerini ta yukarıya çıkaracak. Bu kelime nedir bilir misiniz diyor. İşte bu mizanda ağır gelen la ilahe illallah sözüdür diyor. Yine kim diyor birisi ölür de diyor tevhid ehli 40 kişi yani la ilahe illallah sözünü söyleyerek hayatına geçiren 40 kişi birinin cenaze namazını kılarsa Allah o kişinin günahını hesaba çekmekten ne yapar? Haya eder diyor. Demek ki kardeşlerim bu kelime öyle bir kelime, öyle bir özlü kelime ki bu kelime insanın bütün hayatını kurtardığı gibi ahiretini de ne yapıyor? Kurtarıyor. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu kelimeyi söylerken bilerek söyleyin diyor. Rastgele terennüm ederek kelimeleri ard arda dizerek ne yapmayın? Söylemeyin. Şimdi La ilahe illallah kelimesini ele aldığımızda burada iki tane ilah kelimesi geçiyor. La ilahe illa ilah olarak. Yani la ilahe dediğimiz zaman Arapçada yoktur ilahlar. İlla Allah dediğimizde ise vardır ve birdir manası çıkıyor. Bu ne demek? Bu kelimeyi söylemeyince ikrar gündeme gelmiyorsa yani imanı tarif ederken biz ne diyorduk? Kalp tasdik edecek. Tasdik ettiğini dil ne yapacak? İkrar edecek. Ve ikrar ettiğini ise azalar ya tasdikleyecek ya yalanlayacak. Ama gel gör ki kalbi biz ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. Yani şu an şurada ne kadar insan varsa, ne niyeti varsa, ne niyetle gelmişse, ne niyetle yola çıkmışsa bunu sadece bilen kimdir? Allah Subhanahu ve Teala'dır. Bunu hiçbir insanın Resul dahi bilmesi mümkün değildir. Öyleyse buraya gelen bu ikrarın kabulünün veya reddinin neticesi nedir? Bunu Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Bilerek yapsınlar, bilerek amel etsinler diyor. İşte burada la ilahe sözünü anlayabilmek için kardeşlerim Kur'an'a gidip ilah kelimesinin geçtiği her şeyi çıkarmanız gerekiyor. Başka türlü bu tevhidi anlamanız, Rabbinizi birlemeniz mümkün değil. Şimdi Kur'an'a gittiğimizde Necm suresine bakıyorsunuz, orada ne var? Ved, Vegus, Nesir, Yevuk gibi salih insanların ilah edinilmesi. Çünkü insanlığın ilk şirki, tevhid mücadelesi nerede başlamıştır? Nuh'un kavminde. Öyleyse bu, bütün inanıyorum diyen, samimiyim diyen her Müslümanın Nuh'un kıssasını ezbere bilmesi gerekir. O kıssayı eline alıp, Nuh Aleyhisselam bu kavme niye geldi? O kavmi ne işlemişti? Allah'a neye eş koşmuşlardı? Eş koştukları nokta hangisi? Tevessül mü, şefaat mı, sığınma mı, kurban kesme mi ne? Nuh Aleyhisselam gelip o kavme ne dedi? O kavmin ondan ona karşı söylenenleri neydi? İlah neydi? Tağut neydi? Şirk neydi? Davet nasıl seyretti? Neticesi nasıl bitti? Kaç kişi iman etti? Ne kadar insan ona isyan etti? Eğer bu anlaşılmazsa tevhid mücadelesinin anlaşılması da mümkün değil ve senin şirk toplumunda yaşaman da mümkün değil. Çünkü karşıdaki pisliği tespit edebilmen için senin burada doğruyu bilmen gerekir. Doğruyu bilmediğin zaman eğriyle yoğrulup doğrunun karşısına dikiliyorsun. Yani bunca adam anlamamış da sen ne anlamışsın sözü cahiliye bir toplumun sözüdür. Bu kadar alimin bulamadığını sen mi buldun sözü cahiliye toplumunun sözüdür. Açın orada Nuh'un gelip de onlara dini anlattığında karşıdaki insanların sözünü yakalarsanız o zaman şu toplumdan gelen sözü de anlarsınız. O zaman Nuh'un onlara verdiği cevabı anlarsanız siz de nerede olduğunuzu anlarsınız. O zaman demek ki ilah kime deniyormuş? Salih bir insan da ilah olabiliyor muymuş? İlla kendisine çağırmasa bile onun yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey istemek dahi şirke ne oluyormuş? Sebep olabiliyormuş. Salih bir insan herkesi Allah'a davet etse dahi o da bir yerde tağut durumuna düşebiliyormuş. İşte bunlar tespit edilince, Allah'a giden yollar kesilince, yani la ilahe dediğinde hemen bu bölüm insanın gözünün önüne gelince o konuda Rabbini ne yapıyorsun? Birleme noktasına gidiyorsun. Gidiyorsun Nâziyât suresine bir bakıyorsun orada insan ama bu sefer azman, haddi aşmış. Allah Subhanahu ve Teala'nın vermiş olduğu bütün nimetlere şükretmesi gerekirken ona isyan ederek ben sizin ilahınızım. Bana inanacaksınız. Bakın sular benim, yerler benim, topraklar benim. Yani Allah'ın vermiş olduğu mülklerin üzerinde kendisini ne yapıyor? Aziz ve şerefli göstererek o insanların ilahı olduğunu zanneden bir despot kafir var. O da Firavun dediğimiz. Demek ki kafir ruhlu bir insan da ilah olabiliyormuş. Demek ki bir insanın kelimeleri ard arda dizerek la ilahe illallah, la ilahe illallah demesi insana ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Neden? Bilerek de diyor. Manasını idrak ederek bu kelimeyi söylersen bu sana fayda veriyor. Ama Usame'nin la ilahe illallah diyen birini öldürmesi ve bu kendisine çok sıkıntı vererek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip haber verdiğinde sen diyor la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Evet diyor ama korkudan dedi. Ne diyor? Kalbini mi yardı? Görünen zahiren korkudan demesine rağmen ki görünen öyle çünkü 3-4 tane sahabeyi şehit ediyor akabinde Usame bunu öldürüyor. Tam öldüreceğinde la ilahe illallah diyor. Yani ben de İslam oldum. Usame buna rağmen 3-4 tane Müslümanı hunharca, alçakça öldürüyor pusuya düşülerek. Ona binaen bu da onun kafasını kesiyor. Ve bunun akabinde la ilahe illallah sözü kendisini rahatsız edip Allah Resulü'ne söylediğinde sen diyor la ilahe illallah diyen birini öldüremezsin. Neden? Çünkü İslam'ın imanın 3 tane ana maddesi var kardeşlerim. Kalp, dil ve ağza. Kalbin tasdik edip etmediği hiç önemli değil. Çünkü sen onu bilmiyorsun. Sen önce burayla muhatapsın. O muhatapla karşı karşıya geldiğinde amelleri onu yalanlamadığı müddetçe İslamlığı nedir? Onun asıldır. Onu öldüremezsin. O adam eğer yine kafirse ne yapacak? Amellerinde onu ne yapacak? Yine yalanlama yoluna gidecek. Düşünün İslam eğer akıl dini olsaydı, his dini olsaydı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada Usame'yi azarlar mıydı? Usame ne diyor biliyor musunuz? Allah Resulü'nün azatlı evlatlığıdır. Keşke diyor, keşke o gün İslam'a girseydim de ben o sözleri işitmeseydim. O kadar çok tekrarlıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Usame diyor ki artık diyor, yani keşke o gün iman edeydim de İslam'a gireydim ve bu sözleri işitmeyeydim diyecek kadar doluyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, hiç kimseye rastgele ağzımızdan kafirdi, müşrikti veya mücrimdi, fasıktı sözlerini söyleme yetkisini Allah bize ne yapmıyor? Vermiyor. Ne yaparsan söylerken bilerek diyeceksin diyor. Demek ki fayda verebilmesi için bir insana bunun 3 merhalenin de yerine ne yapması gerekiyor? Gelmesi gerekiyor ve senin de bunun manasını bilmen gerekiyor. Gidiyorsun bakıyorsun Araf suresine, Maide suresine İsa aleyhisselamın ve anasının ilah edinilmesi var. Rabbimiz Subhanahu ve Teala soruyor. Ey İsa, sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye? Bakın bir peygamber ilah edinilebiliyor. Bir peygamberin anası da ilah edinilebiliyor. Uzeyr aleyhisselam, ya Rabbi şu ölüleri nasıl dirilteceksin diye Rabbine bir soru sorduğunda biz onu diyor ne yaptık? Öldürdük. 100 sene uyuttuk. Sonra onu tekrar dirilttik. Merkebine bak dedik. Merkebi ne oluyor? Toprak oluyor. Yemeğine bak. Yemeği bozulmamış. 100 sene. Sonra biz onun diyor eşeğinin kemiklerini dizdik. Et giydirdik de eşek anırmaya başladı diyor. Ve Uzeyr aleyhisselam eşeğine binip kavminin yanına geldiğinde ne yapıyorlar? Aha bu Allah'ın oğlu yanına gitmişti. 100 sene kalmıştı. İşte geldi yanımızda diyerek ne yapıyorlar? Ona tapınıyorlar. Demek ki bir peygamber de ilah olabiliyormuş. Halbuki Uzeyr aleyhisselam neden sormuştu bunu? Yahya aleyhisselamı koyun boğazlar gibi boğazlıyorlar. Bunu gören bir kavmin, başka kavmin kralı ise geliyor Kudüs'te taş taş üstüne bırakmıyor. Uzeyr Aleyhisselam da tam o esnada oradan geçerken bölük bölük insanların öldürülmüş olduğunu ve seller gibi kanın aktığını görünce ya Rabbi şunları nasıl dirilteceğim diye Rabbına ne yapıyor? Bir soru soruyor. Allah Subhanahu ve Teala da ona bunu gösteriyor. Ama kavmi imanları kat kat artacağı yerde ne yapıyorlar? İsyana gidip Üzeyr Aleyhisselam'ı ilah ediniyorlar. Onun dışında Neml suresine gidiyorsun, bakıyorsun Hüthüd'ü gönderip de Süleyman Aleyhisselam soruyor. Ne gördün? Belkıs'ın kavminde. Şeytan diyor hepsini aldatmış, güneşe secde eder buldum diyor. Demek ki Allah'ın yarattığı, insanların emrine verdiği, faydalı kıldığı bir şey dahi şeytanın aldatılmasıyla ne yapılabiliyormuş? İlah edinilebiliyormuş. Yani geçen dersleri de şöyle bir ele alırsanız, akli düşündüğünüz, akli olarak baktığınız her meselede ayağınızı kaydırıyor şeytan. Bakın şu üç vakitte diyor namaz kılmayın. Çünkü diyor şeytan bu saatte insanları ne yapar? Aldatır. Bu üç saat nedir? Güneşin tam doğarken, güneşin tam dik, gölgenin sıfır olduğu ve güneşin tam batarken böyle çok güzel bir hal olduğu an. Bunlara bakın, inanın hayran kalırsınız. Hem doğuşuna, hem gölgenin sıfır olduğunda, hem de batarken. Hele bir de deniz kenarında olup hayran hayran bakarsınız. İşte diyor, bu üç vakitte namaz kılmayın. Çünkü şeytanın diyor iki boynuzu arasında doğar ve iki boynuzu arasında ne yapar? Batar diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki bu saatlerde insanı iblis etkileyebiliyor. Allah'ın yarattığı güzelliklerle. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sanatçının sanatını yaratan da Allah diyor. Bu neyi gösteriyor? Yaratılan bir şey varsa yaratıcıya ne yapıyor? İşaret ediyor. Onun için tevhide biz girdiğimizde kardeşlerim rububiyet ve uluhiyeti ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Çünkü bunu ayırmak zorundasın. Eğer tevhidi rububiye ile tevhidi uluhiyeyi ayırmazsan alelıttak insanları da tekfire gidersin. Allah muhafaza kendi yaptığın en ufak bir günahta da kendini yargılama yoluna gidersin. Haricilerin düştüğü pislik bu. Mürciyelerin düştüğü pislik ise haricilere bakarak alelıttak milleti tekfir etmelerinden, bunlar da alelıttak insanları cennete postalarlar. Halbuki burada yapılacak şey nedir? Rabb'ı nedir? Rabb'ımızın yediren, içiren, yaşatan, öldüren. Yani efendi olduğunu tasdik etmendir. Buna iman denir. İlah kesimine gelince bizden sudur eden cüzümüzde, külümüzde neyse takdim edildiği varlık. Yani ibadet edilen. Rabb'sa ibadet edilen değil, iman edilendir, tasdik edilendir. Ve İnsanın fıtri boyutta yapmış olduğu her şey insanı İslam dairesinden çıkarmaz dedik. Neden? Çünkü fıtratta hep akli meseleler vardır. Yemeydi, içmeydi, konuşmaydı, yatmaydı, kalkmaydı, cinsi münasebette bulunmaydı gibi. Ama ilahlıkla alakalı meselelere baktığımızda ise burada ne var? Hep emredilen, emredilenin doğrultusunda hareket etme noktaları vardır. Buradaki insanın müşkülatı insanı ne yapar? Götürür. Düşünün fıtri boyutuna ne dedik? İman. Tevhid boyutundaki neydi? Kulluk. Yaratılışın gayesi. İman neydi? Şube şube. Artar da eksilir de. İmanın artması insanı kemalata ulaştırır ve tevhid ehli yapar. Tevhid de şube şube olmasına rağmen ne artar ne de eksilir dedik. Neden? Çünkü tevhidin artması veya eksilmesi insanı ne yapar? Müşrik yapar, kafir yapar. İmandaki artma veya eksilmesi ise insanı ne yapar? Artmasında müminlik sıfatına, eksilmesinde ise facir ve mücrim konumuna sokar. Tamamen mühürlenmesinde ise kafir durumuna sokar. İşte fıtrattaki ile tevhiddeki cüzleri birbirinden ne yapmak gerekiyor? Ayırmak gerekiyor. Bunlar İmanın çok güzel anlaşıldıktan sonra gündeme gelmesiyle mümkündür. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala kardeşlerim yerhamkenler. Cehaleti her zaman yermiş. La ilahe illallah sözünü söylüyorsan bilerek söyle. Manasını düşünerek söyle. La ilahe dediğinde salih bir insanı ilah olabileceğini aklına getir. Ama getirirken nasıl ilah oluyor? Bunu da düşün. Kafir bir insan ilah olabiliyormuş ama nasıl oluyor? Nasıl bu Allah'a giden yolu kesiyor? Bunu da bilerek söyle diyor. Güneşin la ilahe illallah dediğinde bir güneşin ilah olabileceğini ne yap? Bunu da bil diyor. Gözünün önüne getir. Çünkü eğer bunları bilmezsen ne yapacak? Aynı duruma sen de düşeceksin. Bugün düşünün, güneşe, aya, yıldıza tapanlar yok mu? Var. Hayatımıza nasıl girmiş bu? Ayhanlar, Türkanlar nereden gelmiş? Gökhanlar. Bunlar hepsi bu pislik dinin nesidir? Kalıntıları olarak devam eden insanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdülşems ismini koyduklarında, Abdülşems nedir? Güneşin oğlu. Ne diyor? Sen diyor bunu değiştir. Senin adın ne olsun? Abdullah olsun. Ebu Hureyre'nin adı nedir? Abdullah'tır. Ama anasının ona koyduğu isim nedir? Abdülşems'tir. Asiye ismini gördüğünde ne yapıyor? Değiştiriyor. Asiye isyan eden. Senin adın Cemile. Atik olsun. Allah güzeldir, güzeli sever diyor. Demek ki münker olan, şirk olan her şeyi Allah Resulü ne yapmış? Öğretmiş ve değiştirmiş. Bakıyorsun güneş, yıldız, ay olduğu gibi salih bir insan da ilah olduğu gibi bir inek de ilah ne yapılıyor? Olabiliyor. Bakıyorsun hem de insanların içinde dört kitapta lanetlenen ve halen de lanetlik olan bir kavim ve dünyanın başına bela olan İsrailoğullarına bakıyorsun, buzağı ilah edinmişler. Onların ilah edinme sebebini Allah Azze ve Celle ne diyor kitabında? Bunlar diyor o kadar dünyayı isterler ki, o kadar çok uzun ömürlü olmalarını isterler ki diyor, biz de onların kalplerine ne yaptık? Buzağı sevgisini akıttık. Hiç düşündünüz mü bu ayeti? Hiç düşündünüz mü? Çobanlık yapmadan bunu çözemezsiniz. Şöyle bakın, oturun bir ineği bir inceleyin. İneği bir inceleyin. Bir de Yahudileri inceleyin. Allah diyor ki Azze ve Celle, onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir çünkü akıl etmez topluluklardır diyor. Ondan sonra inekleri ele alın. Onlar hayvanlar gibidir. Çobanla hayvanın misali. Kafirlere bakın. Çoban onlara bir şey söyler. İnek şöyle kafayı kaldırır, indirir. Onlar anlamaz. Sen onların anladığını zannedersin diyor. Şimdi dağda inek güdün. İneğe ne dersen de bakmaz. Değneği kaldırıp da şöyle kafasının üzerine diktin mi hemen kafayı ne yapar? Kısar. Anladığı dil budur. Laf değil. İnsanlar ancak bundan anlar. Onlar da diyor sağlam kaleler, sağlam siperler, burçlar olmasa asla sizin karşınıza çıkamaz. Bakın. Bunlar da gösteriyor ki sen onları işitir zannedersin ama onlar anlamaz. İneğe bakın, önüne odunu koy, odunu yer. İnan şu bardağı koy, bardağı yer. Elma koy, elmayı yer. Çöpü koy, çöpü yer. Poşeti koy, poşeti yer. Bizim inek habire ıhınıyordu. Götürdük veterinere. İnanın yarım teneke, vida, çivi, teneke, her şey çıktı. Çöp tenekesi mübarek. Onları temizledikten sonra hayvan kendine geldi. Yani Yahudiler de dünyada ne varsa her şeye ne yaparlar? Meylederler. Onun için onlar kendi aralarında hapşırdıklarında birbirlerine ne derler biliyor musunuz? Çok yaşa, bin yaşa derler. Çok yaşa ve bin yaşa derler. Bizim yaşadığımız toplulukta da birisi hapşırsa ne der? Yahudi desen ona yazık. Demesen sana yazık. Adetlere bak. Düşünceyle bile nasıl olmuş girmiş. Yani şeytan en ufak bir şeyi dahi ihmal etmemiş. İşte onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala söyle bilerek diyor. Yani bilmeyerek söylenen bir şeyin sana hiçbir faydası yok. Bunlar çok önemli hassas noktalar. Yani la ilahe illallah sözünü bilerek söyleyeceksin. Bilmeyerek söylediğin, terennüm ettiğin sana ancak aynı Usame'nin öldürdüğü adamın kazandırdığı mesabeyi kazandırır. Korkudan dedi deyip gene kellesini ne yapıyor? Vuruyor. Ama bilerek söyleyenle korkudan söyleyerek korkudan söyleyen insan ayırt edemez mi? Birisinin böyle la ilahe illallah demesi var. Birisi de tam kılıç kafaya inecek la ilahe illallah demesi var. Bunlar farklı kardeşlerim. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala bilerek söylesinler diyor. İkincisi ise bu la ilahe illallah'ın şartlarında yakine, yani la ilahe dediğimiz zaman kalbinde şek ve şüphe duymadan Rabb'a koşulan ilahların hepsini reddetmen gerekir. Yani bir olan ilahı zikrettiğin zaman kalbinde şek ve şüphe ne yapmayacaksın? Duymayacaksın. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala seni bir depremle, bir açlıkla, bir çocukla, çocuksuzlukla, hastalıkla verdiği birçok şeyle ne yapabilir? Müptela edebilir. Kalbinde asla şek ve şüphe ne yapmayacaksın? Duymadan ilahı ne yapacaksın? Birlemek zorundasın. Eğer kalbinde en ufak bir şek, şüphe duyarsan bu insanı ne yapar? Götürür. Yani yakinen iman ancak ilmin getirdiği bir imandır. Yakinen imanın oluşabilmesi cehaletle mümkün değildir kardeşlerim. Eğer mümkün olmuş olsaydı bugün Allah'ı sever gibi birilerini seven bir topluluklar hak olmazdı. Allah'tan korkar gibi bir topluluk gündeme ne yapmazdı? Gelmezdi. Amerikan köpeğini öyle bir övüyorlar ki gökten senin ayak numaranı alırmış. Olan bu şerefsiz kendi bünyesinin içinde koskoca övündüğü ikiz kuleleri bile koruyamadı. Senin ayak numaranı nereden çıkaracak? Ama kafirlerin bu zalim zulmünü aynen Allah'ın ayetlerinde dediği gibi onlar diyor dostlarıyla sizi korkuturlar. Ve ona gelirler, kork, şurada ordu var, arkada sana saldırmak zor. Aynen şimdiki yaptıkları taktik. Mümine ne düşmüyor? Ne düşüyor burada? Rabbim bana yeter. O bana ne güzel vekildir. Bu ancak onların diyor imanını artırır. İşte yakinen iman, ilimle iman, tevhid bu kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına, bütün peygamberlerin yaşantısına, tevhidin hepsi neydi? Bir misaliydi. İman boyutlarını geçtik artık. Bırakın şimdi tevhid boyutu. Tevhidin hakim olması için tevhidin daveti gerekir. Eğer bir insan Allah'ın indirdiği bir şeyi davet etmiyorsa, insanları buna çağırmıyorsa, bu insanın tevhidi bozuk demektir. Neden bozuktur? Çünkü tevhidde en önde, ön plana çıkan bütün bu erkeklere bakın, peygamberleri kastediyorum, hepsinin korkusu nedir? Allah korkusudur. Bütün Allah'a böyle sırt dönmüş, isyan etmiş, verdiği nimetlerle azmış ve insanları ezmeye çalışan bütün güçlerin karşısına giderek hakkı söylemiş ve ne yapmışlar? Tevhidin hakim olması için çalışmışlar. Peki bunu söylerken Nuh'tan tut ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hepsi tehdit edilmemiş mi? Hepsinin canına kastedilmiş. Bir tanesinde en ufak bir korku sözü Kur'an'da görüyor musun? Ne diyor? Öldürülse, parça parça olsa kime gidecek? O müminlerin başına herhangi bir şey geldiğinde, bir bela, bir musibet, bir sıkıntı, onların sözü neymiş? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte ilim, bilerek tevhidi söyleme, insana kazandırdığı nokta var. Ama Yahudilerin, ki en çok lanetlenen kavim olduğu için hem de kitap ehli olduğu için zikrediyorum, onların ahlakına bürünülürse dünyaya meyil, en küçük bir çöp dahi olsa buna meyil, insanı ahirette ne yapar? Alıkoyar. Ahiret yurdunu özletmez bile. Yakinen iman tamamen gider. Onda var da bende niye olmasın? O bu kadar zengin de ben niye değilim? Onun çocuğu oluyor da benim neden olmuyor? Onun evi oluyor da benim niye olmuyor? Bu türlü hasetle ne yapar? Sarar sarar sarar. Dört tane Müslümanım diyen insanı ne yapamazsın? Yan yana göremezsin. Hem de la ilahe illallah sözünü söyler. Şurada başına bir bela geldiğinde başlar artık kahpe felek. Niye bana bunu verdin? Başkasında bu var da bende niye yok tipinde isyanlar başlar. Ve kulun ilk itirazı İsyanla başladığı gibi namazlarda gevşek, amellerde gevşeklik, bir münkerdeki riyakarlık, yani oradaki bir münkere müdahaleyi bırak, daha beterinin o Müslümanım dediğinde ne yaparsın? Zuhur ettiğini görürsün. Bu da cahilin Allah korkusundaki zayıflamaları. Yani Kabe'ye gittiğimiz zaman Aleyküm selam ve rahmetullah. Rabbimiz ne diyor? Allah'tan layıkıyla en çok alimler korkar. Yani Rabbin emirlerini bilenler korkar. Düşünün, eğer bize akıl yetmiş olsaydı, ilme gerek olmasaydı, Allah subhanahu ve teala ne derdi? Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun. Biz sana öğrettik, sen öğrendin diyor. Demek ki akıl bize yetseydi, Rabbimizi bulmada, onun sıfatlarını tanımada, İbrahim Aleyhisselam'ın ki onu tanıması gerekirdi. Karanlık bir gecede bakıyor, yıldız görüyor, ah diyor, işte benim Rabbim bu. Sonra ay çıkıyor, o sönük kalıyor, işte Rabbim bu. Sonra güneş çıkıyor, diyor bu onlardan daha güzel, daha berrak, işte Rabbim bu. O da batınca ben doğan batanları ne yapmam? Sevmem. Bakın, bir Rabb'ı tanımaya dahi verilen şu haslet ne yapmıyor? Yetmiyor. Öyleyse tevhid boyutu, özellikle iman başladıktan sonra mükellefin ilk yapısında akıl etmek vardır, ama vahye girdiğimizde aklın zerre kadar selahiyeti nedir? Yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten gelen neyse bunun dışında hareket ne yapamayız? Edemeyiz. Yakinin getirdiği şek ve şüpheyi götürmesinden sonra kardeşlerim, tevhidin hayata Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı şekilde geçmesi gerekir. Eğer onun anlattığının hilafına hareket edilirse tevhid bozulur. Düşünün, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde Abdullah bin Himar diye bir sahabeye hat uygulanıyor. İçki içerken yakalanıyor, getiriliyor. Ebu Musa el-Eşari diyor ki, Allah seni kahretsin, Allah sana lanet etsin diyor. Şu meclisi bozdun, yani mescidin içindeki şu güzel sohbet ortamını bozdun diyor. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesine bakın. Dönüyor, öyle deme diyor. Allah'tan kork diyor. O diyor, Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyor. Ama bak diyor, işlemiş olduğu suça binaen kendisine ne yapılıyor? Hat uygulanıyor. Ona lanet etmeye diyor. Şimdi bakın, ayeti kerimeyi açıyorsun. Maide suresinin 90-91'i içkiyi haram kılıyor mu? Kılıyor. Ebu Zer diyor mu? Allah diyor kitabında haram kılıp durmuşken bir mümin bunu nasıl içer diyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de o cennete girecek diyor mu? Diyor. Demek ki kardeşlerim, fıtri olarak işlenen suçlarla tevhid boyutunda işlenen suçlar neymiş? Aynı değilmiş. Aleykümselam ve rahmetullah. İmandaki müşkülatlarla tevhiddeki müşkülatlar neymiş? Aynı değilmiş. Bunun çizgilerini ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada çiziyor. Boynunda İslam bağı olduğu müddetçe günahkar bile olsa sen ona ne yapamıyor musun? Lanet edemiyor musun? Nefsine hoş gelse de gelmese de bunu ne yapacaksın? Seveceksin. Ve ne diyor? Kim diyor Allah için sever, Allah için buğz ederse, Allah'ı ve Resulünü her şeyin üzerinde severse, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih ederse, işte o imanın bütün lezzetini damarlarında ne yapar? Bulur diyor. Bakın, Allah için sevme ve Allah için düşmanlık yapma. Bunlar tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Boynunda İslam bağı olan birisine asla düşmanlık yapamazsın. Ama buğzun gündemde mi? Tabii ki gündemde. Aleykümselam ve rahmetullah. Ne kadar gündemde? O günahı nispetinde buğz edersin, ama onun dışında ona asla ne yapamazsın? Sırt dönemezsin. Ona zulüm edemezsin. Birisi zulüm ediyorsa yalnız bırakamazsın. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, müminler bir duvarın elemanları gibidir. Nasıl elemanlar birbirini tamamlarsa onlar da böyle ne yapar? Kenetlenir. Aynen de bunun misali bir diyor vücuttaki baş gibidir. Vücudun diyor herhangi bir yerinde bir sızı olsa o baş ne yapar? O sızıdan sabaha kadar uyuyamaz. Rahatsızlık duyar. İşte müminlerde nedir? Böyledir. Bu iman boyutu değil, tevhid boyutudur. Düşünün, demin sohbetten önceki Hucurat suresindeki tefsirdeki sözleri. Bir insanın aynı batında doğan kardeşine yardımla dindeki kardeşine yardım aynı mıdır? Şu şurada kendi kardeşini döverken birisi veya zulmederken kardeş olarak gavur bile olsa duramaz gidersiniz. Peki şurada Allah uğruna öldürülen, tecavüz edilen, parça parça olan bir insan görüldüğünde neden Müslümanın kanı kaynamaz? Neden parmağını oynatmaz? Hangisine yardım etmesi gerekir? Allah onu mu istiyor? Onu mu istiyor? İşte bunun tespiti gerekiyor. Eğer bu tespit edilemezse demek ki tevhid anlaşılmamış. Demek ki daveti bile gelmemiş. Demek ki sen ruhlarına bile, içine dahi, kanına dahi bunu ne yapamamışsın? Sindirememişsin. İşte tevhiddeki inkiyat bu. Şeksiz, şüphesiz Allah'tan ve Resul'dan geldiği gibi alıp hayata geçirmek. İşte bu da kardeşlerim muhabbeti gündeme getirir. Yani muhabbet her şeydedir. Malını verirken sağ elin dahi duymaz. Çünkü ayette ne diyor? O müminler Allah'ın verdiği nimetlerden hem yer hem de ne yaparlar? Allah yolunda infak ederler. İnfak ederken sıkıntı duymaz. Görmedikleri halde Rablarına ne yaparlar? İman ederler. Kaybı da tasdiklerler. Çünkü ona kavuşacaklarını bilirler. Ömürlerini ne yaparlar? Hep hayırda kullanırlar. Aynen Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Ve muhakkak ki ben de günde en az 100 kere Rabbim'den ne yaparım? Tövbe istiğfarda bulunurum. Düşünün kardeşlerim, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabb'in rızasını düşünmediği her ana, yani amel etme değil, bir görüş olabilir, bir düşünce olabilir, bir duygu olabilir, kalbi perdelenme olarak zikrediyorsa ve bundan da en az günde 100 kere Rabb'inden tevbe istiğfarda bulunuyorsa ve Ayşe annemizin dediği gibi ayetle de sabit, Allah Subhanahu ve Teala Resulü için ne diyor? Senin gelmiş ve geçmiş günahların bağışlandı diyor. Allah seni affetsin diyor. Ayşe annemiz ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor, neden sen bu kadar kendini harap ediyorsun? Senin gelmiş geçmiş günahların affedilmedi mi? Bir namaz kılıyor, okuyun namazlarını, bacakları şişiyor. Ayakları şişiyor, ayakları. Hangimizin bacağı şişiyor namazda? Senin diyor gelmiş geçmiş günahların affedildiği halde bunlar, bu nedir diyor. Yani neden sen kendini böyle şey yapıyorsun? Şükreden bir kul olmayayım. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında Allah'ı umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü diyor. İşte inkiyat bu. İşte tevhidi anlama ancak onun dilinden mümkün. Bu da bizde sıdkı gündeme getirir kardeşlerim. Bakarken bu göz hainlik yapmaz artık. Çünkü sen Rabbine tevhid ettin. Allah için sevmeyi öğrendin. Allah için düşmanlığı öğrendin. Allah için vermeyi, Allah için almayı, Allah için canını seve seve vermeyi öğrendin. Artık bu gözde hainlik olmaz. Bu gönülde de kardeşine ne yapmaz? Hainlik olmaz. Bir ayıbını dahi görsen ahirette Allah'ın senin ayıbını kapatması hasebini düşünür, onun ayıbını kapatırsın. Sonra artık öyle bir muhabbet duyarsın ki dünya senin gözünde gözükmez, artık ahireti özlersin. İşte o zaman kafirlerin kalbine senin korkunu koyacak Allah. İşte tevhidi yakalayamamışsak hiç başkasını da aramayacaksın. Başka topluluklarda da aramayacaksın. Çünkü sen tek başına bir tevhid ehliysen ne diyor? Sen bir ümmetsin, sen bir milletsin diyor. Yani gidip de bir topluluk aramana gerek yok. Sen tevhid ehliysen, sen bu tevhidini yayabiliyorsan, davet edebiliyorsan, o toplanan topluluk hep tevhide toplanır. Ve o toplanan topluluk büyür büyür büyür, Allah'ın emrettiği, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden topluluklar haline gelir ki bütün peygamberler böyle çalışmıştır. Ama o peygamberler çalışırken kendisine birisi eziyet mi etmiş, dönmüş bir şey mi istedin demiş, en güzel halini göstermiş. Yedirmiş, içirmiş, selam vermiş, selamını almış ve onlara ne yapmış? Dini öğretmiş. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki ilim, yakini, yakin inkiyatı, inkiyat muhabbeti, muhabbette ne yapıyormuş? Bütün uğurlarda sıdkı gündeme getiriyor. Ve bir Müslümanın tarifini yaparken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapıyor? elinden ve dilinden emin. İşte bu tevhid ehlidir. Tevhid ehli olmayan bir insanın ne elinden ne de dilinden emin olursunuz. Onun için kardeşlerim, tevhidi anlama, tevhidi yakalama, tevhid diniyle amel etme, Rabbinin kitabıyla haşır neşir olmakla mümkündür. Kişilerin sözleri, kişilerin amelleri, kişilerin yaşantıları örnek alınırsa, aynen şu sokağa çıktığınızda koyun sürüsü gibi olan, çok çok olmasına rağmen aynı kurtların böyle iştahını kapardan Müslümanlar topluluğu olursunuz ki bu da Allah indinde makbul bir sürü değildir. Kafirler baktığı zaman sağlam siperlere, sağlam kalelerin içine senden kaçıyorsa, bak işte o zaman sen tevhidi yakalamışsın. Eğer sen rızkını mızrağının ucunda arıyorsan, bak işte o zaman tevhidi sen ne yapmışsın? Yakalamışsın. Eğer bunları değil de dünyayı düşünüyor, ölümden korkuyor, başına bir bela, bir musibet gelmesinden korkuyorsan, işte sen tevhidi yakalayamamış ve kalbine vehen atılmış, dünyayı seven, ölümden korkan insan olmuşsun. Ve kafirlerin karşısında da senin korkun gitmiş artık. Senin üzerine her türlü topyekün savaşan bir topluluk görürsün. İşte bu da bunun akabinde, yani ilmin yakalanması, yakinin bulunması, inkiyatla amel edilmesi ve sıdkın muhabbetin doğması, Allah Subhanahu ve Teala'nın insana bir lütfuyla devam eder. Bu da ihlastır kardeşlerim. Yani bir Talut Cağlut kıssasını ele alın. Ta o nehre kadar bütün her şeye tasdik eden ve nehirde de kana kana su içmeyip düşmanın karşısına çıkılan o insanların kalplerine sebatı veren, onlara ihlas veren, koca koca topluluğu gördüğünde bile geriye adım atmayıp onları darma duman eden insanlara sağlanan ihlas bu tevhidin neticesindedir. Ama son ana kadar hepsine itaat edip de o nehirden geçerken kana kana su içip bir münker işleyen insanların kalbine konan o siyah nokta, harp gibi, Allah yolunda cihat gibi bir şeyden insanların tabanların ne yapıyor? Yağlanmasına sebep oluyor. Demek ki kalpteki korku, Allah'a karşı güvensizlik, isteksizlik neyle oluşuyormuş? İşlenen günahlarla. İşlenen salih amellerse tevekkülü getiriyor. İşte bunun neticesinde ise Allah kimi severse ne der diyor? Dinde anlayışlı kılar, fakih kılar. Eğer Allah'a tevekkülün yoksa, Rabbinin dininde bir anlayışın yoksa, Allah seni sevmiyor. Peki Allah kime buğz eder? Allah kimi sevmez? İndirdiği emir ve nehilerin hilafına hareket edene. Peki neden onu kahretmez? Çünkü ona ne yapmıştır? Belli bir ömür vermiştir. O ömür bitene kadar ona dokunmaz. Çünkü ahdi öyledir kendisine. Ve bu mühlet diyor o kafirleri, müşrikleri, fasıkları şımartmasın. Onları ben kendi haline bıraktığımdan değil, onlara mühlet verdiğimden diyor. Ama oraya girdiklerinde keşke dünyaya gitseydik, keşke iyi amel işleseydik dediklerinde onlar duyulacak mı? Ayet ne diyor? Kesin sesinizi. Size uyarıcım gelmedi mi? Geldi. Dinlemediniz mi? Dinledik. Ama biz onları hep yalanladık. İşte yalanladığınız akıbeti ne yapın? Görün diyor. Onun için kardeşlerim, tevhid dedi mi basit bir kelime değildir. Hiç değildir. Yaptığın her amelin Allah tarafından görünüp bilindiğini, zapt edildiğini bilmendir. Hangi sözü söylersen söyle, hangi ortamda söylersen söyle, bunun Allah indinde makbul bir amel olduğunu ne yapmalısın? Bilmelisin. Şimdi birçok sorular geliyor. Hocam işte biz üniversitede okuyoruz. İşte teyiple kopya çekiyoruz. Bu caiz mi? Benim verdiğim cevap hep tektir. Müslüman şahsiyet sahibidir. Her yerde şahsiyetlidir. Ya ama hocam işte o dersi benim almam gerekmiyor. Çok şudur budur. O zaman gidip okuma. Madem sana hiçbir şey kazandırmıyor, senin de oraya o kadar gitmene gerek yok. Madem gidiyorsun, o zaman şahsiyetli git. Müslüman asla aldatmaz. Aldatan nedir diyor? Bizden değildir. Sen mert olmazsan, karşındaki gavurun mert olmasını neden istiyorsun ki? Sen kaypak olursan, karşındaki Müslüman kafir şey olur mu? Mert olacak mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın Halit'e ne diyor? Senin gibi sağlam, karakterli, fıtratı temiz birisi hala müşriklikte nasıl duruyor, ben bunu hala anlayamıyorum diyor. Bakın kafirdeki hasleti bile senin söylemen gerekiyor ki o adam bunu düşünsün, Rabbini bulsun. Onun için dostunu seviyorsan ölçülü sev. Bir gün olur düşmanlı olur diyor. Düşmanlı da diyor ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur ne yapar? Dostun olur. Yani bakacak yüzün olsun diyor. Fıtri hasletlerde de tevhidi boyutta da ne yap? Ölçülü olur diyor. Demek ki kardeşlerim ilim insanda idrakı gündeme getiriyor ve artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Rabbimiz diyor şöyle buyuruyor. O artık gören gözüm, işiten kulağım, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Demek ki tevhid ehli Allah Azze ve Celle'nin dünyada neymiş? Gören gözü. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzündeki halifesi kimdir? Ademoğlunun hepsidir. Ama hangisi? Rabb'ı hakkıyla, layıkıyla tevhid eden, ben de onun kuluyum, yeryüzünde onun halifesiyim diyerek vakarla yürüyen, onun rızası için hareket eden her insan, yani tevhid ehli, yeryüzünde tevhidin hakimiyeti için çalışan her insandan Allah ne yapar? Razı olur. Bu da ancak ilim ve idrakla gündeme gelir. Eğer ilmi yakalayamazsanız ki şu ana kadar bütün derslerde ben size Kur'an okuyun, Kur'an okuyun, Kur'an okuyun dememin manası bu. Eğer bunu anlamazsanız tevhidi anlamanız mümkün değil. Düşünün bir Nuh Aleyhisselam'ı 950 sene kavmine şu salihleri aracı kılmayın diye çalıştı mı? Kaç kişi dinledi? Onu orada yakalayamazsanız buradaki insanlara davette güç bulamazsınız. Pes edersiniz. Bana ne dersiniz? Ben anlattım. Anlatsaydı derdiniz. Ama Maide suresini gidin okuyun. İsrail oğulları diyor birini bir münkerde gördüğünde ne yapar? Hemen uyarırdı. Bir daha gördüğünde aman bana ne? Tutsaydı ya derler diyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah diyor onlara Meryem'in oğlu İsa'nın diliyle ve Davut'un diliyle ne yaptı? Lanetledi diyor. Niye? Çünkü onlar bir münker gördüğünde devamlı onları uyarmadığı için diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti ümmetine anlatırken dayandığı yerden kalkıyor. Vallahi diyor siz de bir münker görür de onu izale etmezseniz vallahi diyor Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle ne yapar? Lanet eder diyor. Ve İbn Abbas ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Kim bir münker görür de onu izale etmezse, iyiliği emredip kötülükten nehyetmezse, vallahi dua eder de duası kabul olmaz. Vallahi ibadet eder de ibadeti yüzüne atılır diyor. Bakın, bir Nuh'un kavmini öğrenemezseniz, oradaki meseleleri yakalayamazsanız, şu toplumdaki bir o gelen münkere ne yapamazsınız? Mani olamazsınız. Bakın, Nuh'un kavminde salih insanların önce resmi, sonra heykelleri yapılmış. Türbeleri yapılmış ve onlar aracı kılınmış. Bugün nereye giderseniz gidin, salihler adı altında bir türbe var mı? Mücadele edebiliyor musunuz? Hadi erkekseniz edin. Edenlerin atlarını mezhepsiz, dinsiz, Vahabi, Allah düşmanı diye koymuşlar. Ondan bile mücadele edemiyorsunuz. Onun bile adını koymuşlar. Yani ne olduğunu anlatamayınca aleyküm selam. Hangi komşu? Hangisi o? Mustafa mı? Gelir. Gelir ama ne zaman gelir bilmiyorum. Demek ki ne olduğunu, yani Müslüman olduğunu, Müslümanın vasıflarını anlatma ancak ilimlendir. Neden? Her peygamber geldiğinde yalancılıkla suçlanmış mı? Kavminin içinde kargaşa yapmakla suçlanmış mı? Onların atalarının dinini terk etmekle suçlanmış mı? Bakın bunların hepsi tevhidin cüzleridir. Bunları yakalayamazsanız sizin başınıza en ufak bir şey geldiğinde çuvallarsınız. Nasıl hareket edeceğinizi dahi anlayamazsınız. Kimi sevip, kime yardım edip, kime dost, kime güveneceğini dahi anlayamazsınız. Karşıdan gelen müşkülatlara cevap verecek akli müşkülatlarınız olursa bu müşkülatlar katmerlenip gidecek. Ama Kur'an'la haşır neşir olup o davetçilere, o tevhidin önderlerinin karşılaştığı güçlükleri alıp da onlarla cevap verdiğinizde belki İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe atılırsınız. Belki Yahya Aleyhisselam gibi koyun boğazlanır gibi boğazlanırsınız. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi taşlanır, kovulabilirsiniz. Ama davetin muhakkak neticesi ne yapar? Olur. Bu başınıza gelecek. Burada size ne var? Bir tahammül gücü olacak. Yalancı desinler, üçkağıtçı desinler, şunu yapıyor desinler, her şeyi desinler. Ama Rabbin sana bunu demez. Öyleyse kardeşlerim, tevhid dedi mi, akıl devreden çıkacak. Vahiy gündeme girecek ve hepiniz yiğit birer delikanlı olarak, tevhid ehli olarak, Allah'ın dinine yardım ederek, seve seve malını, canını verecek insanlar konumuna gelmeniz gerekiyor. Ama ayetlere baktığımızda o mallarınız, evlatlarınız, eşleriniz, çocuklarınız, hoşunuza giden meskenleriniz sizi Allah'a ve Resulüne gitmeye alıkoyuyorsa oturun bekleyin. Bakın bu da var. Ama Allah bunlara ne diyor? Fasıklar diyor. Fasıklar topluluğu diyor. Demek ki bu duygular da insanlarda hakim olacak. Ama bu duyguların hakim oldukları noktada Kur'an'a gidip de o tevhid ehli olan insanlara bakarsanız malınızın çokluğundan bana bunu verdin de ben bunları saymaktan işte sana şunu yapamadım diyenlere Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını okumak yeterlidir. Rüzgar bile emrine verilmiş. Bırakın dünyadaki malları, mülkleri, Belkıs Sarayı'na girdiğinde ne yapıyor? Eteğini kaldırıyor suya basmayayım diye. Halbuki su o üzerine konan şeffaf şeyin altında, onu bile fark edemiyor. O kadar şeye malik olan birisi. Ama buna rağmen Süleyman Aleyhisselam Rabbine karşı en ufak kulluğunda ne yapmıyor? Gevşeklik göstermiyor. Çok çalışıyorum, işim ağır, geçimim zor. İşte bu gibi hallere bırak git Yusuf'un kıssasını bir oku. Kölelik yapıyor, kölelik. Hapishaneye düşüyor ama Rabbine karşı en ufak bir şey nedir? Yok. Hastayım diyene işte kılamadım, edemedim, yok şu suyu alamıyorum, teyemmüm de edilir mi gibi mazeret sahibi olanlara Eyüp'ün kıssası yeterli. Yani Kur'an'a gidip de hangi kıssayı okursanız okuyun, tevhid boyutu bakın bunlar. Bunları yakalayamazsanız tevhidi de yakalamamız mümkün değil. İşte bunların başı ilim kardeşlerim. Bunları okumazsanız size muhakkak kulak yolundan birileri anlatacak. Bu da hep hikaye yollarıyla olacak. O hikaye yolları da sizi ya uçurur ya kaçırır. Ya inkara götürür ya da yalan yanlış tasdike götürür. Halbuki gidip de Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden bunlar okunursa, en ufak bir şey olduğunda, mesela camiye gidiyorsun, biri başka namaz kılıyor, biri başka, hemen biri diyor ki niye böyle kılıyor? Niye soruyor bunu? Görmemiş ki o ana kadar başka bir şey. Eğer bu adamın kalbinde ilim olmuş olsaydı, o namazın nasıl, ne şekilde, peygamber nasıl kıldı bunu bilse bu soruyu sorar mı? Demek ki ilmin olmadığı en ufak bir cüzde dahi ne var? Yakınlık yok, şüphe var. O şüphesini hemen gidip izale edip ilimde araması gerekirken ne yapıyor? Hemen yine kendisi gibi insanlara gidiyor. Ama sen ama başkası insanlarda arama yoluna gidiyor. Halbuki gideceği yer nedir? Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız müddetçe ister fıtri, ister iman, ister tevhidi boyutu asla sapıtmazsınız. Bu nedir? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti diyor. İlim yoksa yakin de yok kardeşlerim. Yakin yoksa inkiyat da yok. İnkiyat yoksa muhabbet de yok. Muhabbet yoksa sıdk da yok. Sıdk yoksa ihlas da yok. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi geçmiş ümmetlerden iki haset size de sirayet etti diyor. Bu kindarlık ve haset. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir haset söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Selam yoksa tersten tutuyorsun. Cennet de yok. Cennet yoksa iman da yok. İman yoksa ya hasetten ya kindarlıktan yok. Demek ki kardeşliği zedeleyen her şey burada teker teker ne yapıyor? Zikrediliyor. O gün diyor arşın altında gölgelenen 7 sınıf insandan birisi kim? benim için diyor sevişenler. Kim bu benim için sevişenler? Bak işte evim diyor, yarısı senin. İşte malım diyor, senin. İşte diyor eşim, hangisini istiyorsan boşayayım, iddetinden sonra senin diyen o sahabe bunu anlamış. Bu ancak tevhidin getirdiği bir şekildir. Ama tevhid anlaşılmamışsa kardeşlerim, bana şunu dedi, yok bana bunu dedi, bak şöyle etti, böyle etti diyerek şeytana kapı açarak kardeşlikler zedelenir. Kafire gösterilen, müşriklere gösterilen, mücrimlere gösterilen tahammül artık Müslümanlara gösterilmez. Ve sizler artık bir duvarın elemanları olamazsınız. Tek vücut olamazsınız. Vücudunun bir yerindeki ağrı artık kafa ne yapmaz? Duymaz. Buna da sebep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, hep imanda işlediğimiz için ikisini birbirine kenetliyorum burada. Mücrim diyor bir günah işlediğinde ne yapar? Bir sinek konmuş gibi hisseder diyor. Ama mümin bir günah işlediğinde sanki diyor dağ tepesine göçecekmiş gibi olur. İşte duyarlı olan kalple duyarlı olmayan kalbin misali bu. İşte tevhid ehliyle tevhid ehli olmayanın misali nedir? Budur. Tevhid ehli dertlidir. O derdini insanlara anlatır. İçi kan ağlar, yüzü güler ama insanları ne yapar? Allah'a davet eder. Tevhid ehli olmayan insansa her şeye davet eder ama Allah'a davet etmez. Onun için tevhidin birinci şartı ilimdir. İlimsiz tevhid hiç kimseye fayda vermez. Hiç kimseye fayda vermez. Bakın bizim peygamberimiz ümmüydü. Ama davet ettiği Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiydi. Eğer ümmü olmasaydı bakın bunda birçok hikmetler var. Tevhid boyutu olduğu için yakalamanız için zikrediyorum. Eğer ümmü olmasaydı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünkü sözlerinin belki birçoğu haklı çıkardı. Tabi okuması yazması var. Muhakkak o günlerdeki insanların kitaplarını okumuştu da akıl vermişti derlerdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne okuması ne de yazması var. Hudeybiye Anlaşması'nda cahilliklerinin getirdiği kalıntıyla Rahman ve Rahim ismini yazdırtmadılar. Muhammed Allah'ın Resuludur ismini yazdırtmadılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o anki anlaşmayı yazan Ali'ydi. Sil dediğinde Ali ne yapmadı? Ne Rahman'ın ismini silerim ne de Allah'ın Resulü'nün ismini silerim. Allah Resulü ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam, o zaman sen göster şu kelimeyi de ben sileyim diyor. Okuması yazması olan birisi o kelimenin hangisi olduğunu sorar mı? Sormaz. Ama bugün halen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok şey söyleyen insanlar var. Söylensin. Tevhid ehli insana her zaman her şey ne yapılmış? Söylenmiş. Önemli olan Rabbin seni sevsin. Rabbin seni kendi yolunda Müslüman olarak öldürsün. İşte Müslümanın şiarı, Müslümanın yaşantısı bu olacak kardeşlerim. Ve kıyametten bir sahne de söyleyelim. Allah Subhanahu ve Teala bir kulu çağırır diyor. Geridekilerine ne bıraktın? O da der ki diyor, ya Rabbi onların el aleme muhtaç olmalarından korktum. Malımı mülkümü onlara bıraktım. Allah Subhanahu ve Teala ona der ki diyor, eğer onların şu anki halini bilseydin çok ağlar, az gülerdin. Çünkü onları korktuklarına uğrattım der diyor. Öbür kulu çağırır sorar, ey kulum geridekilerine ne bıraktın? Ya Rabbi neyim varsa senin uğruna feda ettim. Onlarıysa senin fazlı keremine bıraktım der diyor. Allah Subhanahu ve Teala ona der ki diyor, eğer diyor onların şimdiki hallerini bilsen çok güler, az ağlardın. Ben de onlara verdikçe verdim diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki haris doymaz diyor. Dünyaya ve ilme talip olan. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, biz hangi boyutta olursak olalım, neye gittiğimizi, nasıl hareket ettiğimizi, nasıl adım attığımızı ancak vahiy terazisine koyup ölçmemiz gerekiyor. Burada ölçmediğimiz hiçbir hareket bize fayda ne yapmaz? Sağlamaz. Düşünün, bir namaz kılarken bile bir tevhid ehli Rabbinin Subhanahu ve Teala'nın cennetteki nimetleri ve en son nimet olarak da cemalini düşünen bir insan bir namazını birisi kendisini izliyor diye güzelleştirir mi? Bir vermiş olduğu sadakayı birinin taltifini istemek için verir mi? Bir amelini bir başkasına taltif için gösterir mi? Ne güzel ilim etsinler, ne güzel mal, zengin işte sadaka veriyor veya cihad ediyor dedirttirir mi? Mümkün değil. Bunlar tevhidi anlayamayan bozuk insanlarındır. Ve falan şehittir diye söylediklerinde ise Allah Resulü ne diyor? Bu cehennemde diyor. Zahiren sen onu ne yapıyorsun? Şehit olarak görüyorsun. Demek ki tevhid her şeye öyle bir fayda veriyor ki, o kadar güzelleştiriyor ki insanın hem dünyasını hem de ahiretini ne yapıyor? Güzelleştiren bir şey. Hem dünyadaki insanların önünde bir fener, bir ışık oluyorsun, hem de ahirette insanların gıpta ettiği ve böyle hasretle baktıkları Rabbinin birçok nimetlerine mazhar olan insanların derecesine çıkılıyor. İşte bunun başlangıcı ilim. Devamı inkiyat, yakin. Onun devamı inkiyattır. Bunun neticesi de aynen Fatiha suresinde olduğu gibi kulum beni bildi, tasdik etti, alemlerin Rabbi olduğumu bildi, din gününün sahibi olduğunu bildi, artık benden ne isterse vereyim dediği gibi bu tevhidin ilk üç merhalesi de ilim, şeksiz şüphesiz tasdik ve Allah'tan ve Resul'dan gelen neyse olduğu gibi hiçbir sıkıntı duymadan hayata geçirme. Bunun akabinde ise insana verilen muhabbet, sıdk ve ihlas vardır. Allah subhanahu ve teala hakkıyla tevhidi anlayan insanlardan eylesin. Tevhidin bu cüzlerinden sonra kardeşlerim basit cahillik, idrak edememe tamamen tevhidin başına bela olmuş ve tevhidin bozulmasına sebep olmuştur. Yani basit cahillikler diyorum. Aynen Nuh Aleyhisselam geldiğinde bunları bırakın dediğinde ilk söz nedir? Kur'an okuyanlar o kavmin sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. İşte basit cahillikler tevhidin davetindeki ilk basit böyle gözüken tepkiler insanların hem kendilerinin yani fert olarak hem de toplumların bozulmalarına sebep olan koca koca amellerin işlenmesine sebepler kılınmıştır ki İslam'da demek ki hiçbir şey basit değil. Yani basit görülen bir cahillik senin ebedi hayatını kararttığı gibi gelecek nesillerin de kararmasına ne oluyor? Vesileler olabiliyor. Dikkat etmek gerekir. Bunun dışında insanlığı saptıran Rabbani gözüken alimlerin bilinmesi gerekir. Tevhidin üzerinde en büyük oynayan, en büyük cahillik eden ve hatta yanlış anlaşılmasına sebep olan kimlerdir? Allah adına Rabbani geçinen alimlerdir ki bunların çok iyi tanınıp çok iyi idrak edilmesi gerekir. Çünkü açın bakın Şiaların tevhid anlayışına, Mutezile'nin tevhid anlayışına, harici köpeklerin tevhid anlayışına, bir de ehli sünnetin tevhid anlayışına bakın. Yani bu misalleri çoğaltabilirsiniz. Dört mezhebi ele alın. İnanın dört mezhebin bütün fıkıh kitaplarını ele alın. La ilahe illallah'ın şartlarını anlatan bir tek ifade göremezsiniz. Yoktur. Bulamazsınız. Rabb'in nasıl birlenmesi yoktur. Gidin bakın şu topluluklara yaşanan hep mürciye toplum çıkar ortaya. Yok. İlah kavramını gündeme getiren yok. Ama günümüzde açarsın Müslüman Cemaatler Teşkilatı, Hasan el-Benna'nın tevhid risaleleri. Oho, oho, oho, oho. Ondan sonra Seyyid Kutub'un din budur. Mevdudi'nin dört terimini alırsın. Alelittak herkese müşrik, kafir demeye başlarsın. Mustafa İslamoğlu Salah'ın kitaplarını okur iman diyerek aklı gidersin. Bütün Ali Şeriat'ın kitaplarına da bulaşarak Halit'e zinakar, Ömer'e uçkuruna düşkün, bir tane sahabe bırakmazsın. 7-8 tanesini bırakırsın. Onun dışındakileri ya fasıktır, ya günahkardır, ya mücrimdir. İşte bunların tevhid anlayışı birilerine çatmaktır. Tevhid Allah'ı birlemektir. Kulları ise Allah için sevme, Allah için buğz etmedir. biri birini seviyor diye ona dil uzattı diye ona buğz etme değildir. Ona buğza sebep nedir? Onu bilip onun da buğz etmesidir. Düşünün şimdi. Şurada bir münker varsa buna münker diyen kim? Allah. Cihat nedir biliyor musunuz? Cihadın tanımı. Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için var gücüyle çalışmaktır. Ellen olur, dillen olur, kalpten olur. Ve son merhalede de kıtalla olur. O da bir cüzüdür. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Çünkü büyük bir beladır. Karşılaştığınızda da tabanları yağlamayın diyor. Demek ki Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı bir şey varsa senin buna müdahale edip etmemen senin oradaki imanı gündeme getiriyor. Eğer buna yapmış olduğun müdahalen hangi boyuttaysa bu. Ve Allah Azze ve Celle hoşlanmadığı bir şey yapıldığında ne yapar? Buğz eder. Onun adı isterse solunda ne olursa olsun, Ebul Ala olsun, Şeyh Huslam olsun, kim olursa olsun. Onun solundaki unvanı ne olursa olsun, Rabbına buğz edici, Rabbinin buğzunu gerektirici bir şey yapmışsa, Allah'ın buğz ettiğine sen de buğz edersin. Allah'ın sevmediğini sen de sevmezsin, bu kim olursa olsun. Onun için imanda örnek sahabeler, Allah'ı zikirde örnekse peygamberdir. İşte tevhiddeki bu örneklerin tanınması, Rabbani alimlerin kimler olduğunun bilinmesi Allah'a ve Resulüne uydukları nispetle bizlere fayda verir. Eğer bunları yakalayamazsak Allah muhafaza tevhidimizin bozulmasına da sebep olur. Aynen onlar Hristiyanlar rahiplerini, Yahudiler hahamlarını Rablar edindiler. Sizler de öyle olmayın ayetine düştüğü gibi Adi bin Hatem geliyor ne diyor? Biz diyor onları ilah edinmiyoruz ki. Sen diyor onların helal dediğini helal demiyor musun? Evet. Haramlarını kabul etmiyor musun? Evet. İşte Rab edinme budur diyor. Demek ki onlar diyorsa doğrudur. Bu böyle kabul ediyorsa böyledir tipinde inanış insanın onu ilah edinmesine ne yapıyormuş? Sebep oluyormuş ki buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Bu da tevhidi bozan hallerdendir. Evet. Şek, şüphe, zan dedik. Bunlar insanı ne yapıyor? Götürüyor diye. Bundan sonraki derste inşallah Allah izin verirse ilk Resul olan insanlığa Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını sizlere işlemeyi düşünüyorum. Bunlarla alakalı tevhidin cüzleri işlenirse insanlara daha faydalı vereceğini kanaatindeyim. Bugünlük inşallah bugün yeter. Allah subhanahu ve teala anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hepimizi tevhid ehli olarak yaşatıp tevhid ehli olarak ölmeyi nasip etsin. Bizden gelen nesli de şeytan ve avanelerinden uzak tutsun. Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sorularınız varsa bu.
Hocam bana bir şey demiştiniz işte. Bu hani o söylüyorsa doğrudur şey demiştiniz ya yani yanlıştır diye. Ya Hazreti Ebu Bekir de şey demişti ya yani peygamberimizin yani duyduğunda hani işte o peygamber dedikleri zaman bunu size onu söyledi. Eğer o söylüyorsa doğrudur demişti de. Burada bir çelişki yok mu?
Neyi sormak istiyorum burada?
Yani şey dediniz ya hani hocam işte o söylüyorsa doğrudur gibisinden inanışla tevhide zarar verir dediniz ya. Yani.
Burada Allah ve Resul müstesna. Onun dışında. Çünkü insanlar doğruyu da söyler, yanlışı da söyler. İmam Malik'in dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. Bize diyor birisi bir şey getirdiğinde biz bunu alır kabul ederiz. Bize birisi diyor bir şey söylediğinde biz bunu alır reddederiz. Ama şu kabrin dışındaki, şu kabirde yatanın dışındakiler diyor. Çünkü orada yatan kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Anlatabildim mi? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında her kim ne söylerse söylesin alırız da reddederiz.
Doğru mu?
Sen maraba zor olursun. Başında yapacağım. Tamam mı?
Evet.
Sormak istediğiniz bir şey değil.
Sen abi, konu dışarıda da sorabiliyor musun?
Tabii tabii.
Daha kadar şimdi, ben şöyle bir soru vermiştim. Yani, Suresinin 7. ayetini okumuştum.
Bina edin. Sahabenin bir tanesi cahiliyette Mekke'de orospu bir kadına gidip geliyor devamlı. Daha sonra bu iman ediyor. Müminlerden oluyor. Ama bu kadına müptelası halen devam ediyor. Ve çok seviyor. Aşık oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Onunla evlenmek istediğini söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayırdır. Olmaz diyor. Onu çok sevdiğini, kendisini almak istediğini falan diyor. Hayırdır. Daha sonra bu adam Mekke'ye gidiyor ve o kadına gidiyor. Yine zina etmek için ona davet ediyor. Ve onun evine girdiğinde diyor ki ben Müslüman oldum. Gel sen de Müslüman ol. Benim eşim ol diye kendisini davet ettiğinde o hemen dışarıya çıkıyor. Gelin diyor Muhammed'in diyor piçi burada diyor. Ve Mekke müşriklerini bunu öldürmeye davet ediyor. Bu kaçıyor. Hatta öyle yere gizleniyor ki ay diyor o gün yoktu diyor karanlıktı. Arayanlar diyor geldiler tek tek diyor tepeme işediler beni görmediler diyor. Sonra Medine'ye gelip Allah Resulü'ne bunu haber verdiğinde Allah Subhanahu ve Teala da bu ayetleri indiriyor. Bir müminin bunları alması yakışık kalmaz. Ancak zina edeni bir zina eden yani onlar gibi müşrikler alır. Size yakışmaz. Bu ayetin inme sebebi bu.
Evet Allah razı olsun.
Ama bir mümin zina eder mi? Eder. Bunlar ayrı bir şey. Ama böyle bir orospuyu yani bilinen bir orospuyu bir Müslüman alması mümkün değil.
Yani sonra devam ben de o ayet okudum bazı şeyleri açıkladım.
25-26'da da daha değişik tahsisi girir.
Evet. Peki herhalde biz zorunlu olarak günümüzde bunlar yaygınlaştı. Allah affetsin. Yani
kıyamet alametlerinden dersin.
Yani ondan sonra dedik bir günahsız bir insana doğulma bir bayana tecavüz edildiği zaman pekala onun hükmü ne olur dedi. Hiç günahkar yani zorunlu o erken kurban olmuş. Kurban olmuş yani. Yani zorunlu tecavüz etmiş. Ne olur pekala bunu bilmiyorum.
Dün sizin orada mıydı bana bir soru soran? Bu neydi? Namazla alakalı birisi bir soru sorduydu. Susarsa. Aynen bu tip bir soru bu işte.
Ya öyle bir şey
Allah kimseye da zulmetmez.
Tabii.
Hiç kimseye zulmetmez. Herkesin bir imtihanı vardır. Şöyle ele al. Yani Allah etmesin. Olan birçok şeyler var. Rabbimiz Subhanahu ve Teala İbrahim'in karısını orada onların Allah'ı birlemesiyle iffetli kıldı mı? Kıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe'yi iftira atmalarına rağmen temize çıkardı mı? Çıkardı. Bitti. Önce bunu yakala. Allah kimseye zulüm etmez. Ayşe annemiz ne diyor ifk hadisesini anlatırken? Ben diyor uyuyup kalmıştım diyor. İstirca sözüyle uyandım diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi racun sözünü duyunca diyor. Ben hemen diyor peçemi indirdim, ferecemi bürüdüm. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın emir ve nehirlerine layıkıyla, sıdkla bağlı bir kadın. Çölün ortasında tek başına kalmış. Bak karşıdaki biz Allah'tan geldik yine Allah'a dönücüler sözünü söylüyor. Yani Allah ona o insanı gönderiyor. Pislik bir adam da gelebilir. Yani sen Allah'ın hakkını gözettin, Allah da senin hakkını gözetiyor. Ama bir kadın dışarıya çıktığında örtüsüne dikkat etmiyorsa, koku sürünüp çıkıyorsa, orada gördüğü bir erkeğin gözüne bakıyorsa, kalbine hastalık verici konuşma yapıyorsa, bir odada yabancı erkeklerin olmadığı yerde bir yabancı erkekten baş başa kalabiliyorsa, bir erkekle bir kadın tokalaşabiliyorsa, haremlik selamlık uygulanmıyorsa, evde televizyon açılıyor, genel ev gibi, kerane gibi şeyler oluyorsa, orada tecavüz olursa bu zulüm değildir. Yani bunları çoğaltabilirsin. Anladın mı? Ve göz zina, bırak o tecavüz sonraki göz zinaları öbüründen de beterdir. Bunlar yapılabiliyorsa artık bu da kıyametin alametlerindir. Ne diyor? Bir topluluk diyor, işte şunu şunu yapmazsa ve zina alenen işlenirse Allah da onların içinden elindekilerini alır diyor. Bu yönle ele almak gerekiyor. Yani Allah emirlerini koyar, uyan kurtulur, uymayansa, çünkü iyilikler Allah'tan, çünkü itikattır. Kötülükler nedir? Senin kendi elinden işlediklerindendir. Ama her ikisi de Allah'tandır. Kulaklar o kadar insanın dertlerini dinliyor ki bazen diyorum lan bu kadar mı bozuk bu toplum? Yani şok olursunuz. Yani Hacı Bayram'da olmam hasebiyle buradaki insanları herkes toplum alim olarak görür. Tanıyan tanımayan. Yani bizim tanıdığımız arkadaşları bırakın. Özellikle gündüz kadınların gelip de dertlerini şöyle bir önlerine bir yem atsan tamam mı dinleyin diye hapı yuttun artık. Dert babası olursun yani. Kadın gelir hiç yani tanımıyorsun bile. Kapalıydı. Benim diyor kocam diyor hocam diyor. 4 sene oldu diyor. Elini diyor daha diyor eteğimin altına koymadı diyor. Buyur. Ulan ben senin kocanı nereden bulayım da bunu anladın? Senin derdin ne? Bunu söyleyen kadın dahi geliyor. Yani hiç tanımıyor yani. Şimdi bu kadın bugün sana konuştuğu gibi kalbi bozuk birine de konuşur. Gider komşusuna da konuşur. O komşu kadını gider kocasına söyler. Kocası şimdi o kadını kesmeye başlar. Çoğu pisliklerin zinanın şeyi hep böyle gelir. Ve büyük günahlara bakın şirkten sonra ikincisi nedir biliyor musunuz? Ha? Komşu karısıyla zinadır. Çünkü sakınsa herkesten kadın komşudan sakınması çok zordur. Çamaşır asar, kapının önünü yıkar. İşte onun için dinde en çok sakındırılan meselelerden birisi budur. Zinayı sakındırsa bile komşu kadınıyla zinayı daha farklı sakındırır. Çok daha farklı sakındırır. Evet. Allah hakkımızda hayırlısını ihsan etsin. Onun için ben diyor, ümmetime diyor, tevhidden sonra en büyük bela çok büyük bir bela. İşte onun için iyi Kur'an okuyun. Şu gözünüzü haramdan sakının. Böyle gör. Gören kör mü desin? Desin. Cennetteki o kadar nimetler, huriler varken ben buradaki şıfrıntını neyine bakacağım lan? Orada diyor şöyle şöyle huriler var. Okudukça insanın içi bir hoş oluyor. Buradaki sadece adama dert getiriyor. Başka bir şey getirmiyor ki. Güzelliği olsa ne olacak? 10 sene sonra hiçbir şey kalmıyor. Koca karı gibi olacak. Ama orada bozulmayacak. Aybaşı tutmayacak. Tükürük olmayacak. Sümkünme olmayacak. Ve cinsi münasebet gücü kırılmayacak. Düşün ya. Burada bir kadın 40'ına geldi mi menopoza girer. Tamam. Erkekler gözünü dışarıya dikmeye başlar. Hele Türkiye'de. Niye? Kavgalar başlar. Karıyı yatağa çağır gelmez. Hoşlanmaz. Tecavüz gibi olur o kadına. Ama cennette böyle bir şey. O karının peşinden mi gidecek? Onun için ahiret insana her şeyi kazanır. İlimle tarihte ben öyle insanları okudum ki inanır mısınız yasalak yürüyemiyor ama namazı ayakta kılıyor. Namaz oldu mu Rabbim ona iyilik veriyor, güzellik veriyor. Ama yolda yürüyemiyor. Böyle insanların hayatlarını okusunuz. Bunlar hep keramettir. Müminin keramettir. İbadet aşkları Allah'ın onlara verdiği iştiyaklar. Evet. Sormak istediğiniz başka buyurun. Yılan hazmı ısıtık çekti mi? Gelip kekik yermiş.
Keramet
arasında fark var. Biraz keramet senin elinde olmayıp da harikulade yaptığın şeyler. İstidrak da kendinin yaptığı. İşte ben sizi cennete geçiririm, şöyle yaparım, böyle yaparım. İblisin de yardımıyla insanların mesela çoğu insanın sapmasına sebep nedir? Ya rüyamda diyor aksakallı bir adam gördüm. Pirifani geldi. Bunlar hep istidraçtır. Şeytanın yardımıyla, cinlerin yardımıyla seni rüyana girerek aldatmasıdır. Birçok insanı tarikatlara çağırırlar böyle. Ya derler işte ben işte şöyle birini gördüm. Yani ben bir gün rüyamda Muhammed Raşit Namussu'nu gördüm, şu Adıyaman menzil şeyini, şeytan o zaman. İnanır mısın yani, Allah'a ne kadar hamd ettim sabah. Öyle bir gördüm ki, böyle çok güzel bir vadideyiz, yemyeşil böyle, herkes yiyor içiyor böyle. Birden böyle bir ışık geldi böyle. Işığın içinden böyle ışık böyle açıldı açıldı, yuvarlak oldu. Onun içinden bu adamın kafası bana doğru böyle geldi, gülerek gülerek kalbimin içine geldi, kayboldu gitti. Hemen omuzu çektim. Ayağa kalktım, hala omuzu çekiyorum. Namussuzdan yani. Düşünebiliyor musun? Adamın rüyasında bile. Ondan sonra bak, onun yerine kardeşi Abdülbaki geçti. Onu da aynı şekilde rüyamda gördüm bir gün. Ben şöyle geçiyorum. Aynı böyle giyimim var. Rahleyi koymuş. Önüne de Kur'an'ı koymuş. Kur'an okuyor. Lan namussuz diyorum. Bu okuduğum Kur'an sana fayda vermeyecek diyor. O da diyor ki gel diyor, buna uy diyor. Ulan istediğin kadar çağır ona diyorum. Senin çağırdığın Kur'an'a ben uymam diyor. Muhakkak bunda bir pislik var diyor. O da beni Kur'an'a davet ediyor. Gel diyor, şeytan diyor seni zapt etmiştir. Bir şeyler diyor. Yani inan rüyada bile adamı boş bırakmıyorlar. Yani ilim etme, kayarsın. İnan kayarsın. Ya bunlar basit. Ben bir sürü insanı duydum. İşte pirifani, aksakallıyı gördüm. Bana şunu dedi hocam. Bana şunu çek dedi hocam. Bir çekmeye başlıyor. Tamam, işi bitiyor zaten. Halbuki rüyalar insana ne kadar yön verir ki? Ha? İşte uyacağım. Apaçık. Tabii. Cünüplü de okur, hayızlı da okur. Ben sadece diyor namaz kılmak için abdest almakla emrolundum diyor. Bu da gösteriyor ki sadece namaz için geçerli. Onun dışında bir şey için abdeste gerek yok. Ama ha şunu diyebilirim, ya benim gönlüm almıyor, içim almıyor, abdest al. Peygamber aleyhisselam cünüpken okumuş. Ayşe annemiz hayızlıyken okumuş. Hayızlıyken Kur'an'ı vermiş. Yani bunları yapmışsa sen kim oluyorsun, ben kim oluyorum? Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda Vakıa suresinin 78-79. Ayetlerini getirerek ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetinde Hanefi mezhebi akli gitmiş. Buradaki temizlikten kasıt cünüplü olma veya hayızlı olan insan temizlenmeden, abdestsiz olan birini temizlenmeden Kur'an okuyamaz diye hüküm vermişlerdir. Halbuki bu ayetin iniş sebebi nedir? Allah subhanahu ve teala'nın Resulü'ne ne diyorlardı? O zaman vahiy geldiğinde işte cinler Allah'ın oğulları, meleklerse Allah'ın kızları diyorlardı. Melekleri temiz, cinleri ise pis olarak, yalancı olarak görüyorlardı. Ne malum cinlerin Allah Resulü'ne vahiy getirmedi diyorlardı. Allah subhanahu ve teala ne diyor? Ona levh-i mahfuzda ruhul kudus, yani Cibril'den, yani temiz olandan başkası ne yapamaz? Dokunamaz diyor. Bu ayet bu. Ne alakası var Kur'an okumakla falan? Ama maalesef İşte maalesef getiriyorlar. Mesela Araf 204'te Kur'an okunurken susun ki rahmet olunasın ayetini getirerek imamın arkasında Fatiha okumayı yasaklarlar. Şeyi koyuver. Sağ abi Ahmet. Bir de gazete var arkanda bak. Adam seviyor. Evet, sormak istediğiniz varsa buyurun. Ömer nereye gitti?